Ayrım 12.
Tabancaları almak için uzandım. O biraz yana çekildi. Şu ufak olanını düğün silahı. Bu sadece telaş yaratmak için. Namlusunu adamın göğsüne dayadıysan ateş edebilirsin ancak ötekini göstererek güveneceğin silah ise bu. Bununla gerçek savaşa girebilirsin. Tabancaları almak için can atıyordum ve sonunda verdi Slavço tabancaları bana. Dolu olup olmadıklarını nasıl yokladığımı görünce sordu. Silah kullanmasını biliyor musun? Evet dedim başımı sallayarak ve Gabrovalı Stefan'ın verdiği dersler işime yaradı burada. Violeta ocaktan kalkıp el işaretiyle bizi çağırdı. İçteki ve uluslararası durum hakkında rapor okuyacaktı Zdravka. Biz hemen halka yaptık. Rapordan sonra biraz daha konuştuk. Slavço yatma emrini verdi. Oysa daha saat akşamın 7'si yoktu. Ancak yorgunluktan uykumuz gelmişti ve yarım saat sonra nöbetçilerden başka herkes uyumuştu. Biz kadınları orta yere koydular. Toptan birkaç battaniyeyle örtündük. Soğuktan titreyerek uyandım. Yer çoktan soğumuştu. Ocak ayı ortasında hem de dağda bir battaniye zor ısıtıyordu. Baktım hemen hemen kimse uyumuyordu. Birden sert bir ses bizi yarı donmuş durumda çıkardı. Sıra ol! Çabucak fırlayıp yan yana sıra olduk. Slavço karşımıza durup itiraz kabul etmez bir sesle komut verdi. Ben ne yaparsam onu yap. Gökyüzü açık, bulutsuzdu. Dolunay süt beyazı ışık saçıyordu ıssız orman üzerine. Eller yukarı. 1. 10 çift el komutla yukarı kalktı. 15 dakika sonra artık yeteri kadar kızışmış, ısınmıştık. Fakat komutan dinlendirmiyordu bizi. Şafağa kadar ormanda bir patikada koştuk, oynadık, güreştik. En sonunda yeter emri verildi. İyice yorulmuş olarak önceden kesilmiş dallar üzerine oturduk. Komutan hepimize kocaman birer parça tuzlu domuz yağı verdi. İştahla yedik. Ortalık iyice aydınlandıktan sonra Slavço ateş yakmamızı emretti. Herhangi bir kimse tarafından fark edilmemek için geceleri ateş yakmamak gerekiyordu. Ve yeniden bir saat dinlendikten sonra silahlı ilk gerçek atış talimim başladı. Stanyo nişan tahtasını kalın bir ağacın kütüğüne koydu. Biz buradan 20 adım öteye aldı. Ve Slavço ilk dersi verdi. Hatırlıyorum, ormanda silah sesinin hafif olduğunu, şehirde büyük binaların arasında çok daha şiddetli olacağını belirtmişti söz arasında birkaç kere. Baskın sırasında ilk silah seslerinden irkilmemek için bilmek gerekliydi bunu. Sonra tabancalarla ateş başladı. İlk birkaç atışta büsbütün umutsuzluğa kapıldım. Sözde yakından atıyor, gerektiği gibi de nişan alıyordum ama kurşun nişan tahtasından en az bir metre yana gidiyordu. Eğer düşman olsaydı bu rahat rahat kaçabilecekti ya da silahlı ve benden daha iyi bir nişancı ise çekecekti kurşunu bana. Üçüncü başarısız atıştan sonra gözlerim yaşardı. Kendime kızıyordum. Tabanca ile kafama tam olarak nasıl nişan alınacağımı hala öğrenemeyen bu kafama vuracağım geliyordu. Slavço kendime kızdığımı gördü ve yaklaştı bana doğru. Ogyan'la ne var olmuyor mu? Ver şu tabancayı bana. Aldı benden tabancayı, gözden geçirdi. Nişan alıp ateş etti. Kurşun nişan tahtasının tam ortasından delip geçti. Sonra çekti beni yanına, verdi elime tabancayı ve biraz teskin ettikten sonra yeniden atış kurallarını tekrarladı. Yeniden nişan aldım. Bu anda kurallar çocukları aldatmak için uydurulmuş şeyler gibi geliyordu bana. Biraz önce de kurallara göre nişan almamış mıydım? Ama kurşun ağacın dallarına gitmişti. Bu işte kural değil, beceriklilik, ustalık gerekliydi. Bu anda tetiği çektim ve tabancanın itişini hissettim. Silah sesi daha dinmeden Stalin'in sesini duydum. Bravo, çok güzel. Sözüne inanamayarak kütüğe yaklaştım. Şimdi de gözlerime inanamıyordum. Nişan tahtası Slavço'nun vurduğuna çok yakın bir yerden delinmişti. ''Nasıl nişan alınacağını anladın mı?'' diye sordu komutan. ''Hadi şimdi bir kere daha.'' Bundan sonraki atış daha kötüydü ama o da isabet etti nişan tahtasına. Ve nişancı olabileceğime inandım ben. Boş vakitlerimi nişan atışı ile geçiriyor, komutanın talim için kullanılmasına izin verdiği mermileri harcıyordum. Birkaç gün sonra iyi bir nişancı oldum. Bir ay sonra da artık attığım kurşunun boşa gitmeyeceğine inanıyordum. Atış talimi bitince tabancaların sökülüp takılması talimi başladı. Hem de sadece kendi kullandığımız tabancayı değil, savaş grubunda var olan her türlü silahı söküp takıyorduk. Hepsini kullanabilmemiz gerekiyordu. Çünkü bize silah temin eden merkezler silah depoları değildi. Çeşitli ve rastgele insanlardan, çoğunlukla da öldürülen düşmanlardan alıyorduk. En sonunda bomba atma talimi başladı. 3 çeşit el bombası vardı ekibimizde. Tabancalarla talimde 10-15 kurşun atabiliyordum ama bombalarla durum bambaşkaydı. Birincisi bombalarımız pek azdı ve güç temin edebiliyorduk. Talimde harcamaya gelmiyordu. İkincisi bombanın patlaması kuşku yaratabilirdi. Avcıların tüfek sesleri yerine geçebilirdi tabanca sesleri ama bomba sesleri polisi ayağa kaldırabilirdi. Vitoşa'da taş istediğin kadardı. Bomba büyüklüğünde ve aynı ağırlıkta taşlar seçer ve günde 20-30 defa alçak sesle 21, 22, 23 diye sayar, sonra kuvvetli bir hareketle belirlenen yöne fırlatırdık taşı. Askeri kurallara göre bombanın fırlatılmasından sonra yere yatılmalıdır. Fakat biz alelade asker olmadığımız için Slavço değiştirdi bu kuralı. Bombayı fırlattın mı tabana kuvvet, öyle koşmalısın ki sürat koşusunda dünya rekorunu kırmalısın. Ve biraz durakladıktan sonra ekledi. Kırmazsan seni kırarlar. Demek 21, 22, 23 bum ve koş. Koş gözünün gördüğü yere. Böyle bir talimle geçti koca gün. Ortalık kararmaya başlayınca 3 gruba ayrılıp Planinets Dağ evine doğru gittik. Sabahleyin erkenden sıcak odaları bırakıp bambaşka bir yön tuttuk. Ardı sıra 2 gün aynı yerde talim yapmak yazısız tüzüğümüze göre kesinlikle yasaktı. Bu kez Fonfonite'nin hayli ötesinde bir yere vardık. Sırt çantalarımızı bir yere yığdık ve Stanü sıra ol komutunu verdi. Bir dakika sonra öğrendik ki komutanın kararına göre her birimiz sabahları soğuk su ile masaj yapmalıymışız. Bu sabah yapmadığımız için şimdi yapacağız. Kadınlar 20 adım ötede birbirine yapışık 3 çam ağacının ardına çekildi. Verilen sinyale göre herkes başlayacak, bitiş işaretine kadar devam edecek. Bele kadar soyunup soğuk su ile yıkanmak hiç de hoşa gidecek bir şey değildi. Üstelik hava da bozuktu. Güneş daha doğar doğmaz bulutlar altına gizlenmişti. Ama emir emirdir, uyumamak olmaz. Az sonra dağ çayında yıkanmaya başladık. İlkten hiç hoşumuza gitmedi ama çabucak alıştık ve masajın korkulacak bir şey olmadığını anladık. 10 dakika sonra yeter sinyali verildi ve acele giyindik. Şimdi elbiselerle sıcaktan pişeceğiz gibi geliyordu bize. Yarım saatlik bir hareketten sonra atış talimime hazırlanmaya başladık. Bugün dikkatler Violeta'ya ayrılmıştı. Şunu belirteyim ki Violeta gördüğüm cesur insanların en cesuruydu. Verilen görevin yerine getirilmemesi, verilen emre uymamak, böyle bir düşünce uzaktı ondan. Vaptisarolça seviyordu hayatı ve aynı zamanda yaşamayı küçümser gibi hisle en riskli eylemlere atılıyordu. Ölümden alayla, kurt sürek avındaki tehlikelerden söz eden avcılar gibi ince bir alayla söz ederdi. Oysa ölüm her adımımızda peşimizden ayrılmıyordu. Baskın ekiplerinde sadece 5 ay geçirdim. Partizan müfrezelerinde de 15 aya yakın kaldım. Baskın ekiplerini tehdit eden nesnel tehlikelerle partizan savaşçılarının moral dayanıklılığı öyle sanıyorum ki karşılaştırılamaz bile. Partizan müfrezelerinde olunca yanı başında arkadaşını, çeteyi, müfrezeyi hissediyorsun. Uyurken biliyorsun ki nöbet bekleyen, çarpışmada seni düşünen komutan var. Komiser var. Sen sadece güçlerini kolektifin güçlerine katacaksın ve yumruk olmuş elin parmakları gibi ezici ağır darbeyi indireceksin. Baskın ekibinden bir kişi, bu gizli savaşçı, bütün şehirde tek başınadır. Durumu kendisinin değerlendirmesi, kendisinin karar alması ve kendisinin yerine getirmesi gerekir. Sokakta giderken arkasındaki yolcunun parmağı acaba tabancanın tetiğinde mi değil mi, bir an sonra dile getirilemeyecek kadar kısa bir an sonra acaba bir silah sesi yayılıp da hain bir kurşun arkasına saplanacak mı bilemez. Bu akşam kalacağı ev acaba bir haftadır polis tarafından gözaltında mı alındı? Silahlı düşmanlar acaba evi bu gece kordon altına alıp kuşatacaklar mı? Ki bu evde ona sadakatle yataklık edenden başka dermanı kalmamış yaşlı kişiler ve küçük çocuklar da var. Henüz sevgilisine kavuşmamış genç kızlar, hayatın tadını tatmamış delikanlılar var. Ve o zaman kendi güvenliğini düşünerek bunlar da gelir aklına. Bu masum kişileri de ölüm tehlikesine attığını düşünür. Fakat büyük kurtuluş duygusu kişisel yalnızlığının hemen karşısına dikilir. Böyle gerek dersin. Böyle senin gibi başkaları da var. Bu yola parti yollamış onları dersin. Ve yalnızlığın korku dehşetini unutarak hiç arkana dönüp bakmadan yürürsün ileri doğru. Gizlilik içinde olanın, baskın ekiplerindeki savaşçının cesareti basit ölçülerle ölçülemez. Cephedeki çarpışmada, hatta müfrezede bile ölüm korkunç değildir. Çünkü arkadaşlarınla birlikte karşılarsın ölümü. Şehirde ölmeye giderken bile bunu kimse bilmez. Üstelik öldürülen illegalin kim olduğunu kimse öğrenemesin diye bütün önlemleri alırsın. Böyle bir ölüm kat kat üstün bir serin kanlılık, çok büyük bir cesaret ister. Bu cesaret Violeta Yakova'da vardı. Kısa fakat gayet güzel hayatında o bunu defalarca gösterdi. Bu unutulmaz kahraman çoğu kez bile bile ölüme karşı yürümüş, güçlü bir irade sahibi olduğu için ölüme karşı yürürken dizleri titrememiştir. Kendisine dikilen tabanca karşısında gözü yılmamıştır. Fakat burada refleksler, şiddetli patlama ve namludan çıkan ateş karşısında kızlık refleksleri yanıltıyordu onu. Nişan alırken gezle hedef arasındaki doğrudan gözünü ayırmamaya alışana dek az mı tekrar etmesi gerekiyordu? Vitoşa'da 2 gün daha kaldık ve Sofya'ya pazar günü akşamı sabahtan daha çıkan turistlerle birlikte döndük. Dağda 2'şer 2'şer ayrıldık. Bialavoda'dan aşağıda Knyajova'ya ya da Boyana'ya hiç dikkati çekmeden ve yalnızca inebilmek için başka gruplara katılmaya başladık. Ben kuşkusuz Boyana'ya indim. Knyajova bana kesinlikle yasak bir bölgeydi. Artık tramvay durağına gelmiştim. Tam kuyruğa giderken verilen son emri hatırladım. Hiçbir zaman tramvayla yolculuk etme. Komutan görüşlerinde haklıydı. Tramvayda çok daha kolay yakalanabilir, tutuklanabilirsin ve orada hiçbir kurtuluş şansı da yok gibi. Yürüdüm ve 1 saat sonra Krasnoselo'daki bir haftadır görüşmediğim Vaso ve Nadal'ların evine yaklaştım. Silahım yokken beni gizleyen evlere daima öyle bir acizlik hissiyle giderdim. Sokakta insan hiç olmazsa kaçmaya çalışır ama evde tramvayda da olduğu gibi bu olanak hemen hemen yok gibidir. Polis ellerine kelepçeyi taksın diye adeta durup bekleyeceksin. Fakat şimdi ben 4 gün önceki gibi öyle aciz değildim. 2 tabancam vardı ve işte gizlilik hayatımda ilk defa kendi kendime şu soruyu sordum. Kritik bir duruma düşersem ne yapacağım? Tabancayı kendime çevirmezden önce bir düşmanı olsun yere serebilecek miyim acaba? Ve genellikle kendime kurşun harcamalı mıyım? Parti bu silahı bana düşmana ateş etmek için verdi. Ancak son çare olarak iç giysilerinde dikkatle dikilip gizlenmiş siyankalya zehrini yutacaksın. Vasolarda daha avludayken patırtı ve yüksek sesler duydum. Herhalde misafirleri vardı yataklarımın. Kapıyı çalıp çalmamakta duraksadım. Fakat birden açılarak Nada dikildi kapıya. ''Hadi nerede kaldın?'' dedi yüksek sesle ve bana yaklaşarak ''Vaso'nun kardeşi bizde. İçki içiyorlar içeride. Doğruca gir odaya.'' Nada onlara ne zaman geleceğimi bilmiyordu ama bu sadık yatak daima tetikteydi. Misafirler bastıktan sonra geliverirsem avluya girdikten sonra beni uyarabilmesi için gözü sokak kapısındaymış. Bu kez Nadalarda hemen iç çıkmadan birkaç gün kaldım. Kendime biraz çeki düzen verebilmek için elbiselerimi esaslı bir onarımdan geçirmek lazımdı. Dikkati çekmeyecek bir şekilde giyinmemiz gerekiyordu bizim. Bu iş Nada ile birlikte gördük ve oldukça başarılıydık. 10 gün kadar sonra yine Vitoşa'ya çıkma emri verildi. Abluka bekleniyordu ve bizden hiç kimse Sofya'da kalmamalıymış. Bütün ekip Edevas Dağ evinde toplandık. Günlerden cumartesi olduğu için kayakçılar, turistler geliyor, yerleşiyorlardı buraya. Konyak içiyorlar, gülüşüp oynaşıyorlardı. Neşeli, zararsız kişilerdi. Politika ile bir alışverişleri yoktu bunların. Sırtımdan çantamı atmış, kenarları biraz çentilmiş koca bir alüminyum tasla tam şöyle keyifle dağ çayı içiyordum ki Stanyu bana doğru yaklaşarak fısıltıdan çok göz işaretiyle alarm dedi. 1 dakika sonra çantamı sırtıma almış, öteki arkadaşlara talimat veren Stanyu'dan gözümü ayırmayarak kapıda duruyordum. Onlar elleri ceplerindeki dolu tabancaların tetiğinde olarak 2'şer 2'şer dışarı çıkmaya başladılar. Slavço dışarıda duruyor, muhtemel bir çarpışmada herkesin alacağı yeri gösteriyordu göz işaretiyle. Bizim nöbetçi dağ evine doğru bir grup sivil polisin yaklaşmakta olduğunu bildirmişti. Fakat biz bunların ilk mi ya da son grup mu olduklarını bilmiyorduk. Aramızda masum masum dolaşan turistlerden kimileri belki de bizi tutuklamaya geçmek için takviye bekleyen sivil polislerdi. En son Stanyu ile ikimiz dışarı çıktık. Ekibimiz çarpışma için tüm uygun yerleri almış, sadece sinyali bekliyordu. Stanyu elleri turist ceketinin ceplerinde sallanarak ağır ağır gidiyordu. İnsan onun 2 elinin de tabancalarının kabzasında olduğunu bilmediği halde de yol açardı ona. O derece heybetli ve müthiş görünüyordu o anda. Bu sırada Stanyu dağ evinde iyi oda yok diye yüksek sesle sövüp sayıyor, acele etmeden de uzaklaşıyordu. Az sonra bütün ekip dağ evinden 100 metre kadar ötede toplanmıştık. Bu arada sivil polisler artık içeriye girmişlerdi. Onlardan sadece biri dışarıda duruyordu. Slavço aramızda gözle bağlantı kurabilecek şekilde 2'şer 2'şer dağılmamızı söyledi. Planinets'e inmemiz gerekiyordu. Komutan orada yataklarıyla görüştükten sonra ne yapacağını kararlaştıracaktı. Violeta ile birlikte son olarak gittik. Slavço ile Stanyu de bize eşlik etiyorlardı. Yolda bir dönemeçten sonra dağ evi de sivil poliste görünmez olmuşlardı. Fakat 1/2 kilometre kadar gittikten sonra sivil polisin peşimizden geldiğini görünce hayret ettik. İlk anda dağ evinde telefonun çalışmadığını, Planinets'ten Sofya'ya polise telefon etmek için gittiğini sandık. Fakat pek acele etmiyor, arkamızdan da ayrılmıyordu. Anlaşılan şefi yollamıştı onu ve biz herhangi bir dağ evine yaklaşınca hemen bir işaretle bildirecekti ona. Ve hayatımda kararın ancak ölüm olabileceği ilk yargılama başladı. Her attığımız adımda tehlikeyle karşılaşıyorduk. Fakat düşünmeye vakit yoktu. Nasıl kurtulalım bundan diye sordu Slavço başını çevirip ona bakarak. Kurşunla dedi Stanu tek bir sözle. Ogiano, Violeta, siz ne diyeceksiniz? Ben yargıçların ölüm cezalarını imzalarken neler hissettiklerini bilmiyordum. Fakat onun kaderini belirleyen o kısaca evet sözünü söylemek bana güç geliyordu. Ama evet dememiz gerekliydi. Çünkü bu değil sadece onun ve bizim kaderimiz, bütün bir baskın ekibinin geleceğini belirliyordu. Yine de sağ kalması için ona son bir olanak tanımayı, son olarak bir kez daha yoklamaya kararlaştırdık. Yolumuzdan kestirme bir patikaya sapınca peşimizi bıraksaydı dokunmayacaktık ona. Fakat bu kana susamış, madalya meraklısı polis anlaşılan bize bir kelepir saymış olacak ki hiç duraksamadan yine geldi arkamızdan. Ogiani ile Stanu yana geçsinler dedi kısaca Slavço. Sanki darılmışız gibi Violeta önden yürüsün. Ben de şu ağaçların yanında duracağım. Ben ateş edeceğim. Ya ben ne yapacağım diye sordu Violeta. Stanu gayet ciddi olarak cevap verdi. Gülümseyeceksin. Sana yetişir de laf atarsa gülümseyeceksin ve aklına geleni söyleyeceksin. Koruya dalmıştık. Artık görmüyordu polis bizi. Koşarak yanımızdan geçti. Açıklık bir alana çıktık. Başladı bakınmaya. Önünde 20 adım kadar ötede Violeta durmuş, ayakkabısını bağlıyordu. Eli cebinde olarak çabucak Violeta'ya yaklaştı ve bir şeyler sormaya başladı ona. Bu anda Slavço sessizce çalılık içinden çıktı, iki el ateş ederek yere serdi polisi. 10 dakika kadar sonra bütün ekip yanımızdaydı. Hiçbir şey konuşmadan Slavço bizi Vladi ormanına doğru götürdü. Dağ evleri şöyle dursun, patikalara bile yaklaşamıyorduk. Kar yağmaya başlamıştı, izlerimizi kapatıyordu ama bir taraftan da yürümeyi güçleştiriyordu. Gece saat 10'a doğru en sonunda komutan çadır kurmaya izin verdi. Kuralım gece çadırını. Fakat neydi bu çadır? Erkekler kurulu dal topladılar, karlarını silktiler ve yığdılar bu dalları bir yere. Oturduk üstlerine. Çıplak yerin soğuğundan kuruyordu bu dallar bizi ama ısıtmıyordu. Küçük bir yığın halinde birbirimize sokulduk. Isıtabilecek nemiz varsa sarınıp örtündük. Ben dağda geçirdiğimiz ilk geceyi hatırladım. Ne hoş, ne güzel geceymiş o dedim kendi kendime. O zaman ateş yakabilmiş, ısınmış, kurunabilmiştik. Şimdi Slavço ateşin lafını bile ettirmiyordu. Dumanı, alevleri bizi ele verebilirdi. Polis ajanlarıyla doluydu Vitoşa. Violeta'nın kısa bir gocuğu vardı. Her 5 dakikada bir sahip değiştiriyordu bu gocuk ama o da pek yardım etmedi kimseye. Artık donmaya başlamıştım. Az sonra yerimden kımıldayamaz bir halde geleceğimi sanıyordum. Ve ilk gecede olduğu gibi komutanın yine o sert sesi duyuldu. Kalk, sıra ol. En yorgun, en bitkin durumda olan savaşçılara bile ne büyük etkisi var bir komutanın. Elektrik akımı gibi işliyor vücuda. Cana dinçlik veriyor. Soğuktan donanlar doğruluyor, gözler parlıyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye sayarak hareketler yaptırıyordu Slavço bizi. Kanımız daha fazla hareket etmeye başlıyor, zaman da daha çabuk geçiyordu. Doğudan tepeler kızıllaşmaya başlayınca ikişer ikişer ayrılıp başka başka yollardan Sofya'ya gitmemizi emretti Slavço. Arkadaşlardan çoğu Vladya'dan indiler. Biz dördümüz Slavço, Stanu, Violeta ve ben bir şeyler unutulmuş olmasın diye kampa bir göz attıktan sonra geri dönüp Kamendel boyunca Boyana'ya doğru yürüdük. Yolda hepimiz susuyorduk. Zor geçirdiğimiz gecede arıyordum bunun nedenini. Sadece 5 gün sonra üçümüzü de çetin kanlı bir eylemin beklediği aklıma bile gelmiyordu.
3. Bölüm. Hain. Ben bundan daha kötü, daha korkunç bir söz bilmiyorum. Ve daima hainlerin normal insanlar olmadığını, olmayacağını düşünmüşümdür. Nasıl normal olabilirler ki? Bir takım insanlarla birlikte çalışacaksın, birlikte gülüp eğleneceksin, gözlerinin içine bakacaksın, ellerini sıkacaksın, sonra yalnız başına kalıp karanlıklar gölgeni gizleyince gizlice düşmanın yanına koşacaksın. Bu nasıl olur? Böyle bir kimse gece nasıl rahat uyuyabilir? Sevgilisiyle 2 gün tatlı söz edebilir mi, sevinebilir mi çocuklarına? Açan gülün kokusunu duyabilir mi? Güneşin doğmasına hiç sevinebilir mi böylesi? Hain. En büyük alçaklık, en korkunç sessizlik bu 4 harfte toplanmıştır. Gizli örgütte hain bozgun demektir. Yıllar boyu hapis demektir, dar ağaçları demektir. Onun içinde bu söz hem dehşet hem de iğrenç bir duygu yaratıyordu hepimizde. Hainliğe en kötü damgayı vurmayan devrim yoktur. Cezası da her devirde aynıdır. Ölüm. İnsanlık tarihinin bildiği yüzlerce devrim, hain için tek bir ceza kuralı meydana getirmiştir. İte it ölümü. İt gibi gebermeliydi Kutuz'la lakabını taşıyan hain Nikola Hristov'da. İdam kararını yerine getirme emrini Metodist Şatırov'dan almıştı Slavço.
Bu emirle birlikte hainliklerinden bir kısmının küçük bir listesi de vardı. Disvetle'deki Rodionov'u gizli konuta götürmüş ve ele vermişti. Anton Ivanov'u gizli konuta götürmüş ve ele vermişti. Atanas Romanov'u gizli konuta götürmüş ve ele vermişti. 1, 2, 3, 5, 10 ve daha nice fedayı yıllar boyu devrimci faaliyetlerde bulunarak nice badirelerden geçmiş, defalarca polisin tuzağından kurtulmuş sadık savaşçılar, gözleri bağlı olarak haince ele verilmiş, arkadan vurulmuşlardı. Nikola Hristov çoktan polisin adamı olarak parti sıralarına sokulmuştu.
Partinin yönetici kadrolarıyla tanışabilsin, dostluk bağları kurabilsin diye polis onu parti sıralarına sokabilmek için belirli bir süre hapse atmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra Kutuz'a artık hapiste tanıdıklarını aramış ve çabucak parti merkez komitesinin teknik bir kişisi olmayı başarmıştı. Hiçbir şey sızmıyormuş ondan, hiçbir şey kaybolmuyormuş. İllegaller onun yanında eminmişler. Gerçekten de polis belirli bir süre Kutuz'a'nın elindeki olanaklardan yararlanmamış. Çünkü örgütün asıl merkezine sokulmak istiyormuş. En sonunda bu büyük provokatörün de zamanı gelmiş. O artık parti merkez komitesinin sekreteri Anton Ivanov'u, proleter şair Nikola Vapstrov'u ve daha birçok ileri gelen devrimcileri gizliyormuş. Bozgunların ardı arası kesilmemeye başlamış. Görünmez bir el polisi parti yöneticilerinin izinden götürüyormuş. Parti kendi saflarını baştan başa gözden geçirmiş, elemiş, incelemiş ve koynunda bir hainin bulunduğunu keşfetmiş. Bu hain doğramacı Kutuz'a lakabındaki Nikola Hristov'muş. İte it ölümü. İdam kararını ayrı bir özelliği olan baskın ekibi yerine getirmeliydi. 3 Şubat akşamı bizim ekibin Konsovitsa'da Sveti Nikola bahçesinde randevusu vardı. Ben ağaçlı yolda sakin sakin yürüyor, kol kola iki erkeğin yavaş yavaş bana doğru gelmekte olduklarına hiç dikkat etmiyordum. Aynı hizaya geldiğimiz zaman daha kısa boylu olanı, "Yarın 7'de Lülin'de" dedi. Sesinde apaçık bir sevinç seziliyordu. Herhalde önemli iyi bir şey var dedim kendi kendime. Soracağım geldi ama Slavco ile Stanio artık geçip gitmişlerdi. Arkalarından koşmaya da hakkım yoktu benim. Kapıda Violeta'yı karşıladım. Daha uzaktan koşarak coşkunlukla boynuma sarıldı. Haberi parlayan gözlerinden okumaya çalıştım. Beni bir kez daha kucaklayarak fısıldadı. Tamam. Ne zaman? 3 saat önce. Kusursuz mu? Evet. Burada daha çok konuşamazdık. Hemen ayrılmamız gerekiyordu. Yarın bütün gün birlikte olacağımızı, doya doya konuşacağımızı biliyorduk. Slavco kaş altından bakıp ara sıra "Yetti mırıldandınız biliyorsunuz ki" diyecekti ama Violeta böyle durumlarda "Evet biliyoruz" diyerek kurnazca ona bir göz atardı ve Slavco'nun o iri gözlerinin sert sert bakışı bir anda yumuşayıverirdi. Violeta aşağı yukarı şunları anlatmıştı. Kutuzayı temizleme görevi 15 gün kadar önce verilmiş.